Ayrım 16, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 183, 17. bölüm. Doktorun dediğine göre Oleg birkaç günde ayağa kalkarmış dedi Raquel. Elinde bir fincan çayla buzdolabına yaslanmıştı. O zaman kimsenin ona ulaşamayacağı bir yere götürülmesi gerekecek dedi Harry. Raquel'in mutfak penceresinin önünde durmuş şehre tepeden bakıyordu. Ateş böceğini andıran arabalar iş çıkışı trafiği yüzünden tıkanmış ana yollarda ağır ağır ilerliyordu. Polisin tanıkları korumak için öyle yerleri vardır dedi Raquel. Histeriye kapılmamıştı. Oleg'in bıçaklı saldırıya uğradığını duyunca haberi soğukkanlılıkla kabullenmişti. Sanki içten içe beklediği bir şeydi. Ama Harry onun yüzündeki öfkeyi görebiliyordu. Raquel savaşçı yüzünü takınmıştı. Hans Christian Simonsen tutukluluk halinin sürmesi gerekecek ama başka yere nakledilmesi için savcıyla konuşurum dedi. Raquel onu arayınca hemen gelmişti ve mutfak masasında otururken gömleğinin koltuk altlarında yuvarlak ter lekeleri vardı. Resmi kanallar dışında bir yerlerden bir şeyler öğrenebilir misin diye bak dedi Harry. Avukat ne demek istiyorsun diye sordu. Kapılar kilitli değildi. Yani gardiyanlardan en az biri bu işin içinde olmalı. Bu kişi ya da kişilerin kimliğini öğrenmediğimiz sürece bu işte parmağı olabilecek herkesten şüphelenmeliyiz. Biraz paranoyaklık yapmıyor musun? Paranoya hayat kurtarır dedi Harry. Bu işi halledebilir misin Simonsen? Elimden geleni yaparım. Oleg şimdi nerede peki? Ulleval hastanesinde güvendiğim iki polisi başına nöbetçi diktim. Bir şey daha, Oleg'e saldıran kişi hastanede ama taburcu olunca hakları kısıtlanacak. Simonsen mektup göndermesine ve ziyaretçilerle görüşmesine izin verilmemesini mi kastediyorsun diye sordu. Aha, polise veya avukatına verdiği ifadede ne dediğini öğrenmemizi sağlayabilir misin? Bu daha zor. Simonsen başını kaşıdı. Harry ceketini iliklerken ağzından tek kelime alamazlar herhalde ama sen yine de bir dene dedi. Raquel onu kolundan tutarak nereye gidiyorsun diye sordu. Kaynağa dedi Harry. Saat akşamın 8'iydi ve dünyanın en kısa iş gününün uygulandığı ülkenin başkentinde trafik azalalı epey oluyordu. Tolbugata'nın basamaklarının dibinde duran delikanlı 23 numaralı tişört giymişti. Arşavin. Delikanlı kapüşonunu başına geçirmişti. Ayaklarında da beyaz Air Jordan spor ayakkabılar vardı. Ütülenmiş girbot kot pantolonu öyle kaskatıydı ki boş haliyle bile dimdik durabilirdi. Delikanlı tam çete elemanı tarzı giyinmiş, Rick Ross'un son klibindeki giyim tarzını en ufak ayrıntısına dek taklit etmişti. Harry onun pantolonu indirilse altından boksör şort çıkacağını, bacaklarında da bıçak veya mermi izi bulunmasa da şiddeti öven en az bir dövme olduğunu tahmin etti. Yürüyerek delikanlının yanına gitti. Keman, çeyrek. Delikanlı ellerini fermuarlı kapüşonlu sweatshirtünün ceplerinden çıkarmadan Harry'e tepeden bakarak başıyla onayladı. Dedi Harry. Beklemen gerek, boraz. Delikanlı Pakistanlı şivesiyle konuşmuştu. Harry onun evinde %100 Norveçli ailesinin yanında annesinin yaptığı köfteleri yerken bu şiveyle konuşmadığını tahmin etti. Grup toplamanı bekleyecek zamanım yok.
Sakin ol, çok sürmez.
100 kron fazladan veririm. Delikanlı Harry'i süzdü. Harry onun kendisi hakkında ne düşündüğünü aşağı yukarı biliyordu. Tesadüfen oradan geçen iş arkadaşları veya akrabaları tarafından görülmekten ödü kopan, düzenli olarak uyuşturucu kullanan, tuhaf takım elbiseli, çirkin bir iş adamı. Resmen beni kazıkla diye yalvaran biri.
600 dedi delikanlı.
Harry iç geçirerek başıyla onayladı.
Delikanlı idra diyerek yürümeye başladı.
Harry bu sözcüğün beni takip et anlamına geldiğini varsaydı. Köşeyi dönüp açık kapıdan arka bahçeye girdiler. Torbacı zenciydi. Muhtemelen Kuzey Afrikalıydı. Bir ahşap palet yığınına yaslanmıştı. iPod ile müzik dinliyor, başını yukarı aşağı sallıyordu. Kulaklığın uçlarından biri torbacının yanından sarkıyordu. Arsenal tişörtlü Rick Ross çeyrek dedi. Torbacı derin cebinden çıkardığı bir şeyi görülmesin diye avucunu aşağı dönük tutarak Harry'e verdi. Harry kendisine verilen poşete baktı. Toz beyazdı ama içinde siyah noktacıklar vardı. Harry poşeti ceket cebine koyup bir sorum olacak dedi.
Diğer ikisi kendilerini hazırladılar. Harry torbacının elinin arkasına gittiğini gördü. Adamın belinin arkasında küçük kalibreli bir tabanca olduğunu tahmin etti. ''Bu kızı gördünüz mü?'' Harry Hansen ailesinin fotoğrafını kaldırdı. Fotoğrafa baktılar ve başlarını iki yana salladılar. ''Kim bana ipucu verirse veya söylentileri anlatırsa ona 5000 kron vereceğim.'' Bakıştılar, Harry bekledi. Sonra omuz silkip Harry'e sırtlarını döndüler. Harry'nin o soruyu sormasına izin vermelerinin sebebi benzer durumları daha önce de yaşamış, Oslo'nun keşleri arasında kızlarını arayan babalar görmüş olmalarıydı belki. Ama sırf ödülü almak için yalan uyduracak kadar kalpsiz veya yaratıcı değildiler. Tamam dedi Harry ama Dubai'ye selamımı iletin ve ilgisini çekebilecek bir takım bilgilere sahip olduğumu söyleyin. Oleg ile ilgili bilgilere. Ona deyin ki Leon oteline gelsin ve Harry'i sorsun. Silah anında ortaya çıktı. Harry haklıydı. Bu gerçekten de Cheetah serisi Beretta'ya benziyordu. 9 milimetre, kısa namlulu, çirkin bir tabanca. Bağış mısın? Kebap Norveççesi polis. Harry ne zaman bir namlu ağzına baksa içinde kabaran bulantıyı bastırmaya çalışarak hayır dedi. Yalan söylüyorsun, sen keman kullanmıyorsun, sivil polissin. Yalan söylemiyorum. Torbacı başıyla işaret verince Rick Ross Harry'nin yanına gitti ve onun ceketinin kolunu sıyırdı. Harry bakışlarını tabancadan ayırmaya çalıştı. Hafif bir ıslık sesi duyuldu. Rick Ross görünüşe bakılırsa bizim Norski cidden kullanıcıymış dedi. Harry çakmak ateşiyle ısıttı. Standart bir dikiş iğnesi kullanmıştı. Ön kolunun 4-5 yerinde açtı. Derin kesikleri daha kırmızı görünsünler diye amonyum sabunla ovalamıştı. Son olarak da dirsek damarını delmişti. Derisinin altında etkileyici morluklar oluşacak şekilde kan toplansın diye. Torbacı ben yine de yalan söylediğini düşünüyorum diyerek bacaklarını açtı ve kabzayı iki eliyle tuttu. Niye ki? Baksana cebinde de şırıngayla alüminyum folyo var. Korkmuyor. Nasıl yani? Adamın haline baksana. Yeterince korkmuyor. Hey Bağış, haydi kendine iğne yap da görelim. Sen kafayı mı yedin Rage? Kapa çeneni. Sakin ol, neden böyle kızdın ki? Rage onun ismini söylemenden hoşlanmadı bence dedi Harry. Sen de kapa çeneni, haydi iğne yap ve kendi malını kullan. Harry daha önce hiç uyuşturucu eritmemiş veya zerk etmemişti. En azından ayık kafayla. Ama afyon hakkında bilgisi vardı ve ne yapması gerektiğini biliyordu. Maddeyi eritip sıvı hale getirerek şırıngaya çekecekti. Bu ne kadar zor olabilirdi ki? Çömelip folyoya toz döktü. Tozun bir kısmı yere döküldü. Sonra da parmağını yalayıp emdi ve diş etlerine sürttü. Hevesli görünmeye çalışıyordu. Tozda acı bir tat vardı. Tıpkı Harry'nin polisken tattığı diğer tozlarda olduğu gibi. Ama başka bir tat da vardı. Neredeyse fark edilmeyecek kadar hafif bir amonyum tadı. Hayır, amonyum değildi. Harry birden buldu. Bu koku ona çürük papaya kokusunu çağrıştırıyordu. Çakmağı yaktı. Biraz beceriksizce hareket etmesini, başına silah dayalı olmasına yoracaklarını umuyordu. 2 dakika sonra şırıngayı hazırlamıştı. Rick Ross havalı çete elemanı tavrına geri dönmüştü. Poz verircesine kollarını dirseklerine kadar sıyırıp kavuşturmuş, bacaklarını açmış, başını yere atmıştı. ''Patlat!'' diye emretti. Dönüp elini savunmacı bir tavırla kaldırdı. ''Sen değil, Rage!'' Harry o ikisine baktı. Rick Ross'un çıplak ön kollarında iz yoktu. Rage de biraz fazla dikkatli görünüyordu. Harry 2 kez sol yumruğunu omzuna doğru kaldırarak sıktı. Ön koluna fiske vurdu ve iğneyi önerilen şekilde 30 derece açıyla soktu. Bunun kendine iğne yapmayan birine profesyonelce görüneceğini umdu. ''Ah!'' diye inledi. İğnenin damarı da mı yoksa sadece deriyi mi deldiğini merak etmemelerini sağlayacak kadar profesyonelce. Harry gözlerini devirdi ve dizlerinin bağı çözüldü. Orgazm taklidine kanmalarını sağlayacak kadar profesyonelce. ''Dubai'ye söylemeyi unutmayın.'' diye fısıldadı. Sonra sendeleyerek sokağa gitti ve yalpalayarak batıya, Kraliyet Sarayı'na doğru yürüdü. Ancak Droningen sokağına varınca dikeldi. Prizen sokağında uyuşturucu gecikmiş etkisini gösterdi. Bir kısmı Harry'nin kanına karışmış ve kılcal damarların dolambaçlı yollarından geçerek beynine ulaşmıştı. Bir atar damara doğrudan zerk edilmediğinden etkisi çok azdı. Yine de Harry gözlerinin yaşardığını hissetti. Bir daha asla görmeyeceğini düşündü. Bir sevgilisiyle tekrar bir araya gelmiş gibi hissetti. Kulakları uhrevi bir müzikle değil, uhrevi bir ışıkla doldu. Bu uyuşturucuya keman demelerinin sebebini birden anladı.
Saat gecenin 10'uydu ve Ork Krim'de odaların ışıkları sönük, koridorlar da boştu. Ama Truce Bernstein'in odasında bilgisayar ekranının mavi ışığı, ayaklarını masaya koymuş halde oturan polisi aydınlatıyordu. Truce, Man City'nin galibiyetine oynadı, 1500 kronu kaybetmek üzereydi. Ama şimdi friki kullanacaklardı, tevez 18 metreden. Kapının açıldığını duyan Truce'ün sağ işaret parmağı escape tuşuna kendiliğinden bastı ama çok geçti.
İzlediğin o canlı yayının parası bütçemden çıkmıyordur umarım.
Michael Bellman odadaki diğer koltuğa oturdu. Truce Bellman'ın kariyer basamaklarını çıktıkça aksanının değiştiğini, Mangle Root'la birlikte geçirdikleri çocukluklarındaki gibi konuşmaz olduğunu fark etmişti. Bellman kökleri de ancak Truce ile konuştuğu bazı zamanlarda dönüyordu.
''Gazeteyi okudun mu?''
Truce başıyla onayladı. Okuyacak başka şey olmadığından üçüncü sayfa haberlerini ve spor sayfalarını bitirdikten sonra gazeteyi okumayı sürdürmüştü. Meclis sekreteri Isabelle Sköyen'e epey yer ayrıldığını görmüştü. O yaz Verdens Gong'da kadınla ilgili Sokak Süpürücüsü adlı bir tanıtım yazısı yayımlanmasından sonra Sköye'nin galalarda ve sosyal etkinliklerde fotoğrafları çekilir olmuştu. Oslo sokaklarının temizlenmesinin mimarı olarak görülmeye başlanırken bir yandan da politikaya atılıyordu. Her halükarda kadının yürütme kurulu ilerleme kaydetmişti. Truce Skoye'nin muhalefetin desteğini aldıkça fotoğraflarda dekoltesinin daha da açıldığını, gülümsediği zamanlarda ağzının genişliğinin de kalçalarının genişliğiyle boy ölçüşür hale geldiğini fark etmişti.
Polis komisyonu başkanıyla oldukça gayri resmi bir konuşma yaptım dedi Bellman. Beni polis şefliğine atayacak, doğrudan Adalet Bakanı'na bağlı olacağım.
Truce, hay ben senin diye bağırdı. Tevez'in kullandığı frikikte top direğe çarpmıştı. Bellman ayağa kalktı.
Bu arada bilmek istersin diye düşündüm. Ulla ile ben birkaç kişiyi gelecek cumartesi için evimize davet edeceğiz.
Her zamanki gibi Ulla'nın ismini duyunca Truce'ün kalbi sızladı.
Yeni ev, yeni iş bilirsin. Sen de terasımızın inşasına yardım etmiştin.
Truce yardım mı diye düşündü. O lanet olası şeyin tamamını ben inşa ettim.
Yani çok meşgul değilsen.
Bellman ekranı başıyla gösterdi.
Davetlisin.
Truce ona teşekkür ederek daveti kabul etti. Çocukluklarından beri yaptığı gibi. O zamanlarda üçüncü kişiyi oynamayı, Michael Bellman ile Ulla'nın bariz mutluluklarına tanık olmayı kabul ederdi. Onlarla gerçek benliğini ve hislerini gizlemek zorunda kalacağı bir akşam daha geçirmeyi kabul etti.
Bir şey daha dedi Bellman. Resepsiyondaki ziyaretçi kayıt defterinden bir adamın ismini silmeni söylemiştim, hatırlıyor musun?
Truce gözünü bile kırpmadan başıyla onayladı. Bellman onu arayarak Tort Schultz diye birinin gelip kendisine uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili ihbarda bulunduğunu ve aralarında bir yakıcı olduğunu söylediğini anlatmıştı. Bellman adamın güvenliğinden endişe ettiği için isminin kayıt defterinden silinmesini istediğini söylemişti. Ne de olsa bu yakıcı emniyet müdürlüğünde çalışan ve kayıt defterine bakabilecek biri olabilirdi.
Onu defalarca aradım ama açmadı. Biraz kaygılıyım. Güvenliğin o adamın ismini sildiğine ve başka kimsenin o ismi öğrenmediğine kesin emin misin?
Kesin eminim polis şefim dedi Truce. Tekrar savunmaya çekilen City topu uzaklaştırdı. Bu arada havalimanındaki o sinir bozucu dedektiften haber var mı?
Hayır dedi Bellman. Tozun patates unu olduğunu kabullenmiş gibi görünüyor. Neden sordun?
Sadece merak ettim polis şefim. Evdeki ejderhaya saygılar.
Öyle demezsen sevinirim, tamam mı?
Truce omuz silkti. Karana sen öyle diyorsun.
Polis şefim filan demeni kastediyorum. Resmileşmesine daha birkaç hafta var. Operasyon müdürü iç geçirdi. Hava trafik kontrolörü arayıp Bergen uçuşunun kaptan pilotun gelmemesi ve telefon etmemesi sebebiyle iptal edildiğini, bir an önce başka bir uçak kaldırmaları gerektiğini söylemişti.
Schulz şimdi zor zamanlar yaşıyor dedi müdür.
Telefonunu da açmıyor dedi kontrolör.
Bundan korkuyordum. Boş zamanında tek başına uçuş yapıyor olabilir.
Yapıyormuş gibi duydum. Ama bu onun boş zamanı değil. Az kalsın uçuşu iptal etmek zorunda kalacaktık.
Dediğim gibi biraz zor bir dönemden geçiyor. Onunla konuşurum.
Hepimiz zor dönemlerden geçiyoruz George. Ayrıntılı rapor yazmam gerekecek, anlıyor musun?
Operasyon müdürü duraksadı ama vazgeçti.
Elbette.
Telefonu kapatmalarından sonra operasyon müdürünün hafızasında bir görüntü canlandı. Bir ikindi vakti, barbekü, yaz, Campari, Budweiser ve bir stajyerin doğrudan Texas'tan getirdiği dev biftekler. Operasyon müdürüyle Else'nin bir yatak odasına gizlice girmelerini kimse görmemişti. Else usulca inlemişti. Açık pencereden gelen seslerin, oyun oynayan çocukların çığlıklarının, gelen uçakların gürlemelerinin ve tasasız kahkahaların arasında duyulmayacak kadar usulca.
Gelip giden uçaklar, Tord'un patlattığı kahkahalar, bir başka klasik uçuş macerası ve Tord'un karısının hafif iniltileri.
18. bölüm.
Keman mı aldın?
Beate Lön odasının köşesinde oturan Harry'e hayretle baktı. Harry parlak sabah ışığıyla aydınlanan sandalyeyi gölgeye çekip oturmuş ve Beate'nin uzattığı fincanı iki eliyle tutmuştu. Ceketini sandalyenin sırtına asmıştı. Yüzü öyle terlemişti ki stretch filmle kaplı gibiydi.
Şey yapmadın değil mi?
Deli misin?
Harry kaynar denebilecek kadar sıcak kahveyi höpürdeterek içti. Alkoliklerin öyle şeylerle işi olmamalı.
Beate güzel, yoksa epey acemice yapmışsın diyecektim diyerek işaret etti.
Harry kendi ön koluna baktı. Takım elbisesi dışında sadece 3 külotu, 1 çift yedek çorabı ve 2 tişörtü vardı. İhtiyacı olan giysileri Oslo'dan almayı düşünmüştü ama henüz boş zamanı olmamıştı. Bu sabah uyandığında da kendini akşamdan kalma gibi hissetmişti. Öyle ki tuvalette sırf alışkanlıktan kusmasına ramak kalmıştı. Ete enjeksiyon yapmanın sonucunda derisi, Reagan yeniden seçildiğinde ABD'nin aldığı şekil ve rengin aynısıydı.
''Bunu benim için analiz etmeni istiyorum.'' dedi Harry.
''Neden?''
''Oleg'in üstünde bulduğunuz poşeti gösteren suç mahalli fotoğrafları sebebiyle.''
''Nasıl yani?''
''Fotoğraf makineleriniz muhteşem. Tozun bembeyaz olduğunu görebiliyorsun. Bu tozdaysa kahverengi zerreler var. Ne olduğunu bilmek istiyorum.''
Beyate çekmeceden büyüteç alıp Harry'nin adli tıp dergisinin üstüne serptiği toza doğru eğildi.
''Haklısın.'' dedi. ''Bizdeki numuneler beyazdı ama işin doğrusu son zamanlarda hiç uyuşturucu ele geçirilmedi. O yüzden bu ilginç. Hele geçen gün Gardner Moon'dan bir polis dedektifinin arayıp benzer bir şey söylemesi durumu daha da ilginç kılıyor.''
''Ne?''
''Bir pilotun el bagajında içinde toz olan bir poşet bulmuşlar. Bu dedektif o tozun patates unu olduğu sonucuna nasıl vardığımızı merak ediyordu.'' Tozdaki kahverengi zerreleri gözleriyle görmüş.
O pilotun keman kaçakçılığı yaptığını mı düşünüyormuş?
Henüz sınırlarda el konulmuş keman olmadığından o dedektif hayatında hiç keman görmemiştir herhalde. Beyaz eroine nadir rastlanır. Buraya gelenlerin çoğu kahverengidir. O dedektif de ikisinin karıştırıldığını düşündü herhalde. Bu arada o pilot gelmiyordu. Gidiyordu.
Gidiyor muydu?
Evet.
Nereye?
Bangkok'a.
Bangkok'a patates unu mu götürüyordu?
Belki de oradaki Norveçli tanıdıklarına balık köftesi için beyaz sos yapsınlar diye götürüyordu.
Beyate gülümserken bir yandan da kendi espri yapma çabasından utanarak kızardı.
O apayrı bir şey. Kısa süre önce Göteborg limanında cesedi bulunan bir sivil polisle ilgili bir haber okudum. O adamın yakıcı olduğu söyleniyormuş.
Oslo'da onun hakkında böyle söylentiler var mıydı?
Beyate başını iki yana salladı.
Hayır, tam tersine. Kötü adamları yakalamaya kendini adamış olmasıyla meşhurdu. Öldürülmesinden önce büyük bir balık tuttuğundan ve onu tek başına sudan çıkarmak istediğinden bahsediyordu.
Tek başına?
Daha fazlasını söylemek istemiyordu. Kendinden başkasına güvenmiyordu. Tanıdığın birine benziyor mu Harry?
Harry gülümseyerek kalkıp ceketini giydi.
Nereye gidiyorsun?
Eski bir dostu ziyarete.
Eski dostların olduğunu bilmiyordum.
Lafın gelişi işte. Kripos'un şefini aradım.
Haymen'i mi?
Evet, Buston'un öldürülmeden önce cep telefonuyla konuştuğu kişilerin listesini verip veremeyeceğini sordum. Birincisi, bu çok çabuk kapanan bir dosya olduğundan ellerinde liste yokmuş. İkincisi, ellerinde liste olsa bile benim gibi, dur bakayım ne demişti? Harry gözlerini kapayıp parmaklarıyla saydı. İşinden kovulmuş, alkolik, hain bir polise vermezlermiş.
Dediğim gibi eski dostların olduğunu bilmiyordum.
O yüzden başka bir yeri denemem gerekecek.
Tamam, bu tozu bugün analiz ettiririm.
Harry kapıda durdu. Son zamanlarda Göteborg ve Kopenhag'da kemana rastlandığını söylemiştin. Kemanın önce Oslo'da sonra oralarda belirdiği anlamına mı geliyor bu?
Evet.
Normalde tam tersi olmaz mı? Yeni uyuşturucular Kopenhag'dan kuzeye yayılmaz mı?
Muhtemelen haklısın. Neden sordun?
Henüz tam emin değilim. Pilotun adı neydi demiştin?
Dememiştim. Schultz, Tort. Başka bir şey?
Evet, o sivil polisin haklı olabileceğini düşündün mü hiç?
Haklı mı?
Çenesini kapalı tutup kimseye güvenmemekte. Bir yerlerde bir yakıcı olduğunu biliyordu belki de.
16. ayrımın sonu. Sayfa 196.